Herkese yeniden merhaba. Ben İlkim Emirler. Bu bölümümüzde yerel seçimlere günler kala siyasi partilerin belediye başkan adaylarına yer vermeye karar verdik. Partilerin adaylarına halkın gündemindeki soruları yönlendirmeye çalışacağız. Bu kapsamda da ilk konuğumuz CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel'i konuk ediyoruz. Onursal Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum size.
Müsaadenizle hızlı bir şekilde ilk sorumla başlamak istiyorum. Aslında birçok insanın aklında olan bir soruyla başlayacağım. Belki siz de aslında uzun uzun yanıt verdiniz ama bizim platformumuzda da yanıt verin istiyorum bu soruya. CHP'de 14 Mayıs 2023'te o akşam neler oldu? Bize bunu anlatır mısınız lütfen?
Öncelikle şunu söylemek isterim. Tabii 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta Türkiye'nin çok geleceği için çok önemli bir seçim biz kaybettik. Bunun için büyük bir üzüntü içindeyim. Bunun için de bütün seçmenlerimizden öncelikle özür diliyorum. Bunu bütün kalbimle ifade etmek isterim. Geriye kalan kısmı ise bence birazcık doğru anlatılamadı. Tabii 14 Mayıs akşamı çok farklıydı. İkinci tur vardı. Biz kendimizi yeteri kadar ifade edemedik. Ben en azından partimizin yıpranmasını istemedim. Ama bir gerçeklik vardı. Biz seçimi kaybettik ve seçimi kaybeden siyasetçiler maalesef hemen seçim güvenliğinin arkasına sığınıyor. Bunu tek taraflı da söylemiyorum. 2018'de seçim kaybedildi. Büyük bir fark vardı zaten. O zaman bir ittifak da yoktu. Muharrem İnce bu konuya değindi. Sonra 2019'da Ekrem İmamoğlu ile seçimi kazandık. Biz yine aynı çalışmayı yapıyorduk. Seçim kazanıldı. Seçimi kazanan tarafta bu işi Onursal sen çok iyi yaptın demediler ama Adalet Kalkınma Partiler CHP oylarımı çaldı dedi. 2023'e geldik. Yine seçim kaybedildi ve işte sistemsel bir sorun mu yaşandı dendi. Tamamen bence seçim sonuçlarıyla alakalı bir mesele. Bizim kurmuş olduğumuz sistem tıkır tıkır çalıştı. En ufak bir sorun yoktu. Ben istifa ettim. İstifa etmemin arkasında şu vardı. Bir kere bir büyük bir cesaretle bir koltuktan kalkılabileceğini göstermek istedim. Çünkü siyasette genelde bu işler erteleniyor ya da işte hep başkasına suç atılıyor. İkincisi de ben o koltukta otururken bir eksik var mı yok mu incelenemezdi. Türkiye'nin önemli akademisyenleri, bilişim uzmanları incelediler. Herhangi bir eksik bulamadılar. 28 Mayıs'ta da aynı şekilde çalıştık. Aynı sistemi çalıştırdık. Bu sistemin tıkır tıkır çalıştığının da en büyük şahidi de aslında bizim 973 ilçemizdeki ilçe başkanlarımız, binlerce okuldaki okul bilişim sorumlularımızdır. Onlar bize verileri gönderdiler. Biz karşılaştırdık sonuçlarla. Türkiye'de çeşitli noktalarda özellikle kırsalda seçim güvenliğiyle ilgili sorunlar var. Ama seçim öncesi devletin kullandığı adaletsiz güce baktığınız zaman aslında seçim günü oy kullanmadaki adaletsizlik, oy sayımındaki adaletsizlik çok daha hafif kalıyor bence. Böyle bakmak gerekiyor. Ama odağımızı dönüp sadece oyların sayımına çevirirsek meseleyi biraz özünden de uzaklaştırmış oluyoruz. En küçük örneği burada toparlamış olayım. İstanbul sonuçlarına bakmak lazım. İstanbul'da 30 bin küsür sandıkta inanılmaz bir çalışma vardı. Ve bir tane oyun bile boşa gittiğini düşünmem. Ama Erdoğan'la bizim adayımız arasında çok büyük bir fark yoktu biliyorsunuz. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman birçok noktada oyları iyi takip ettiğimizi düşünüyorum. Ve bunları kontrol etti arkadaşlarımız. Ama işin özünde biz kaybetmiştik. Kaybedince de bahane hep başka yerlere atılıyor.
Anlıyorum. Sadece şeyi teyit etmek için sormak istiyorum. Şimdi o dönemde özellikle o günler içinde, o haftalar boyunca şey çok tartışıldı. CHP veri akışı doğru şekilde sağlanamadı gibi bir tartışma gündemdeydi. Üzerinden teyit etmek için soruyorum. Aslında veri akışının doğru sağlanamadığı gibi bir hikaye söz konusu değil o halde.
Yani şöyle bir söylem çok gündeme getiriliyor ama bugünün teknolojisini de çok da doğru anlatıp sistem çöktü. Bu böyle çok yüzeysel bir bakış açısı. Arka plandaki emeği yok sayan, oradaki bilişim uzmanlarını, siber güvenlik uzmanlarını, birçok backup var. Yani aynı anda koşan birkaç sistem var. Birbirini kontrol eden çapraz sistemler var. Bunları yok sayan bir bakış açısı ve maalesef emeğe de çok ciddi bir şekilde ne yazık ki saygı duymayan bir bakış açısı. Bizim sistemlerimiz tıkır tıkır hiçbir saniye bile down olmadan çalıştı. Şöyle bir eleştiri gelebilir sadece. Yeteri kadar hızlı gelmemiş olabilir sonuçlar. Bunun da sorumluluğu bende değil zaten hiçbir şekilde. Çünkü sonuçta biz bir kanal oluşturuyoruz. İşte hepimizin cebinde cep telefonları var. Eğer o cep telefonlarına bir sesli komut vermezsek ya da bir tuşuna basmazsak kendiliğinden çalışamazlar. Bu tamamen bizim 50 bine yakın okulda görevlendirdiğimiz arkadaşların operasyon yapma hızıyla alakalı bir durumdur. O da bizim öngörmediğimiz bir mesele değildi. Defalarca genel başkanımıza, MYK'ımıza sunduğumuz şekilde biz 3-4 defa test yapmıştık. O doğrultuda hiç sorunsuz çalıştık. Belki zamanlama anlamında eleştirilebilir. Onun da sorumlusu bu sistemi kullananlardır. Ama sistemsel tek bir sorun bile yaşanmadı. Sonra sonuçlar teyit edildi. Biraz önce söylediğim gibi mesela İstanbul sandıklarının her birini tek tek teyit ettiğimizde bir oyu bile çaldırmadığımızı gördük. Bursa'da yine bunu yaptığımızda, Türkiye'nin dört bir yanında bunu yaptığımızda bir sorun olmadığını gördük. Ama maalesef seçimler kaybolunca siyasetçiler de farklı bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Seçim güvenliği de son dönemde bunun en önemli araçlarından biri oldu.
Az sonra istifanızla ilgili konuya geleceğim ama ondan öncesinde şunu sormak istiyorum. Şimdi CHP'nin seçim takip sisteminde Mayıs seçimlerinde yaşanan hatalar nedeniyle büyük eleştiriler aldınız. Zaten bundan da bahsettik. Eleştirilerin altından görev bıraktınız bunda. Zaten kendiniz söylediniz. Bugün geriye baktığınızda size yönelik bu eleştirilerle ilgili siz neler söylemek istersiniz? Hangi noktada değerlendirdiniz bu eleştirileri? Haklı bulduğunuz, haksız bulduğunuz noktalar oldu mu? Şu an nasıl görüyorsunuz bu eleştirileri?
Öncelikle süreçte gerçekliğin ortaya çıkmış olmasından mutluyum. Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, partimizin birçok yetkilisi, görevlisi ve akademisyenler, teknoloji yazarları, bilişim uzmanları yaptıkları incelemeler sonucunda aslında bizim çalışmalarımızda hiçbir sorun olmadığını paylaştılar. Bu benim için sevindirici, gerçekliğin ortaya çıkması. Ama o günün şartlarında linç edilmiş olmaya baktığım zaman da çok şaşırmıyorum. Çünkü dediğim gibi hepimizde, ben de dahil, çok büyük bir hayal kırıklığı vardı. Yani bunun öz eleştirisini de yapmak gerekiyor. Çok inanmıştık kazanacağımıza. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli umutlarımız vardı. Geldiğimiz nokta kaybedilmiş bir seçim. Umutları yıkılmış insanlar var. Böyle çok detayını sorgulamadan bir hedef gösterilmiş. O hedefe linç etmeye çabalayan böyle bir troller üzerinden oluşturulan bir algı var. Bundan biz de etkilendik ama emin olun o günlerde hiç kendi halimi düşünmeden, ya ülkemizin geldiği durum, ne haldeyiz, işte kaybettik, geleceğimizle ilgili kaygılarımız, benim de 7 yaşında bir kızım var, onun geleceğiyle ilgili kaygılarım hepsinin önüne geçmişti. Ama geriye baktığımız zaman haksız bir linçe uğradığımı da söylemek isterim.
Peki birazcık daha aslında sizden odağa çıkararak partiniz odağında konuşmak istiyorum müsaade ederseniz. Özellikle seçimlerden sonra, hatta seçimlerden önce de bu eleştiriler vardı bir noktada. CHP'ye yönelik bu laiklik okulundan ödün verdiğine yönelik eleştiriler var. Dediğim gibi 2023 seçimlerinden önce de bu aslında eleştiri konusuydu. Özellikle altılı masanın kurulduğu zamanlardan bu yana. Sosyal medyada bunun üzerine çok fazla paylaşım oldu. Ve belirli bir grupta bu eleştirinin üzerine giderek bunları belirli dayanaklara oturtmaya çalıştı. Siz bu laiklik okundan ödün verme eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta şöyle söyleyeyim, ödün verdiğini CHP'nin düşünüyor musunuz?
Ben bu konuda ödün verdiğimizi düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Atatürk ilke ve inkılaplarından, devrimlerinden ayrı düştüğü bir durum söz konusu değil. Tabii ki belki yeteri kadar çok dillendirilmediği için çeşitli eleştiriler gelmiş olabilir. Farklı çevrelerden yorumlamalar olmuş olabilir. Ama şu an en iyi bildiğim meselelerden biri şu ki bu konunun en önemli savunucularından biri Özgür Özel'dir. Uzun zaman birlikte çalıştık. O grup başkan vekilimizdi. Ben milletvekiliydim. Sonra 5 yıl genel başkan yardımcılığı yaptım. Kendisi de grup başkan vekilimizdi. Hiçbir vatandaşımızın ne yaşam tarzının, ne dini inancının, ne başka bir hayata bakış tarzının siyasete alet edilmemesi gerektiğini en yakından savunanlardan biriydi ve hiçbir okumuzdan, sadece laiklik değil, bir adım geri atmadan, tam tersi inandığı doğrultuda en cesur şekilde yürüyen bir siyasetçidir. O anlamda herkes çok rahat olsun. Özgür Özel hem laiklik okulun hem halkçılık okulun hem milliyetçilik okulun bütün okulların en önemli savunucularından biri olacaktır.
Teşekkür ederim. Şimdi bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Parti içinde biliyorsunuz özellikle PM kurultayı olmadan öncesinde tartışılan konulardan biriydi. Değişimciler ve devamcılar diye iki ayrı gruptan söz ediliyordu. Yani medyada en azından bu şekilde tezahür etti. CHP'nin içindeki tartışmalar. Bu yani bir yerde devam ve bir yerde değişim diyen bir grup oldu konuşuluyordu. Bu tartışma o iki farklı grup şu anda hala CHP'nin içinde tartışmaya devam ediyor mu? Ve bu tartışmaların günümüzde o dönemde özellikle bu kadar medyaya yansımış olmasının nedenlerini ne olarak görüyorsunuz siz?
Öncelikle biz tabii gerçekten demokrasiyi böyle sonuna kadar yaşayan bir partiyiz. Eğer kendimizi bir yerden tanımlamak gerekiyorsa ben de değişimciler arasındaydım o zaman. Ama bu değişimden kastımız ne? Sokaktaki insanlar değişim mi istiyordu? Eve gittiğimizde eşimiz ne diyordu? İş yerinde arkadaşımız ne diyordu? Okul arkadaşımız ne diyordu? Ben buna göre bir siyasetçinin kulağının sokakta olması gerektiğine inanırım. Eğer bir siyasetçi sokağa, vatandaşa kulaklarını tıkarsa o zaman halktan uzaklaşır. Doğru sonuç almaktan, başarıdan uzaklaşır. O günün şartlarında Cumhuriyet Halk Partisi için bir değişim beklentisi vardı. Ve bu da kurultayda sonuçlandı. Bence o gün konu kapandı. Bunun da başarıya dönüştüğünde şöyle görmek gerekiyor bence. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzak durmaya başlayan bir seçmen kitlesi vardı. Bizi duymuyorsunuz, değişim isteyin, listeğimize cevap vermiyorsunuz diye. Tabii bundan kaynaklı olarak da anketlerde oylarımız düşüşteydi. Ama değişim sürecinden sonra, Özgür Özel'in genel başkanlığından sonra oylarımızın tekrar konsolide olduğunu ve toparlandığını gördük. Tabii bireysel kırgınlıklar vardır. Çünkü gerçekten işte kendini belli liderlere ait hisseden seçmenler olur. Oradan kaynaklı ama o kurultayda kalır. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleleri çok böyle yoğun yaşar. Ama sonra seçime doğru yöneldiği zaman bir araya gelir ve hedefe kilitlenir. Bireysel olarak şimdi adaylık süreçlerimiz gelişti. Oradan kaynaklı kırgınlıklar var. İşte sonuçta 1398 noktada belediye başkanı adayları belli oluyor. Yeni adaylar geliyor. Değişen belediye başkanları oluyor. Ondan kaynaklı çeşitli kırgınlıklar ve sesler çıkıyor olabilir ama adım adım bu seslerin azaldığını görüyorum. Seçime 25 günden daha az bir süre var. Bugün herkes hedefe kilitlenmiş durumda.
Peki Onursal Bey, şunu merak ediyorum. CHP'ye yönelik özellikle medyada ortaya çıkan, aslında bir önceki sorumu tekrar edeceğim diğer yarısını ama CHP'ye yönelik basına yansıyan haberlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle dediğim gibi altılı masa sürecinde belirli bir noktaya odaklanıldı. Bu da CHP'nin laiklik çizgisinden ödün verdiydi. Sonrasında özellikle kurultay sürecinde, kurultay öncesi ve kurultay sonrası süreçte bu değişimcilik ve devamcılık grupları arasındaki aslında çatışma diyeyim, tartışma diyeyim, onu ön plana çıkardılar. Basının bu noktadaki tavrına yönelik neler söylemek istersiniz siz?
Yani tabii Türkiye'de özellikle iktidar medyasını göz önünde bulundurduğumuzda hayali birçok hikayeden haber yaptıklarını ve buradan bir kaos yaratmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunu özellikle de son dönemde Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak ortaya koyuyorlar. İşte bize de bazen mikrofon uzatıyorlar. Ben geçenlerde böyle bir mikrofon uzatıldığında yani bunları nereden uyduruyorsunuz diye sormak zorunda kaldım. Tabii muhabir arkadaşın da söyleyeceği bir söz kalmadı. Bugünkü ekonomik krizde, yaşam şartlarının zorlandığı bu ortamda, kiraların bu kadar arttığı, vatandaşların, ben her gün sokaktayım. 26-27 Ocak'ta belli oldu benim adaylığım. Her gün sokaktayım, çarşıdayım, pazardayım, evleri ziyaret ediyorum. Esnaflarımızı ziyaret ediyorum. Görüyorum ekonomik krizin etkisini. Bu krizi dağıtmak için iktidar medyası, işte CHP'nin içi karışık gibi çeşitli sözlerle, çeşitli yalan haberlerle kendi iktidarlarını sürdürmek istiyor. Tekrar belediyeleri kazanmak istiyor. Böyle bir hedef alma süreci var. Buna karşı da Herhalde bizim yapacağımız en önemli iş de biz projelerimizi anlatıyoruz. Türkiye'nin gelmiş olduğu durumu anlatıyoruz. Genel başkanımız ekonomiden bahsediyor. Ekrem Başkan çok önemli işler yaptı. O yaptığı hizmetleri anlatıyor. Biz diyoruz ki icraatlarımızla konuşacağız. Yalan haberlerle, böyle iftiralarla uğraşmayacağız diyoruz. Ama gerçekten bugün Türkiye'de medyanın gelmiş olduğu hali görüyoruz. Hepimiz buna çok üzülüyoruz.
Aslında bu arada bahsettiğiniz Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim kampanyasını da birazcık yansıtıyor. Kendisi çünkü 2019'da aday olduğu zaman da maruz kaldı diyeceğim. Herhangi bir eleştiriye karşı da, eleştiri demeyeyim, herhangi bir medya yansıtmasına karşı da aynı tavrı sergilemişti. O dönemden bu döneme baktığımız zamanlarda aslında yaptığı, gösterdiği tavrın doğru olduğunu bir noktada görmüş olduk. O yüzden aslında aynı yöntemle devam ediyorsunuz yolunuza diyebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, biz işlerimiz konuşsun istiyorum.
Şimdi az önce şeyi söylediniz. Seçmenler CHP bizi duymuyor gibi bir algının içinde demiştiniz. Ben de size şunu sormak istiyorum aslında. CHP gerçekten seçmeni duyuyor mu? Hatta şöyle diyeyim. CHP seçmeni duyuyor diyorsunuz, dinliyor diyorsunuz. Bunda değişimle gösterdi diyorsunuz. Bunun dışında... Gelen eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu noktada aslında daha da önemlisi nasıl aksiyon alıyorsunuz?
Öncelikle tabii doğal olarak seçmenlerin bize karşı bir umudu var, beklentisi var. Türkiye'nin daha yaşanabilir olmasını istiyorlar. Şartlarının daha iyi olmasını istiyorlar. Bunun için de güvendikleri partilerdeki siyasetçiler de bu beklentiye cevap versin istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de çok köklü bir parti ve böyle bir beklentinin en üst düzeyde olduğu parti. Seçmenden ciddi bir beklenti var. İkinci parti olmasından kaynaklı olarak da iktidara en yakın parti olarak görünüyor. Bundan kaynaklı olarak ciddi bir beklenti var ve kırılmalar da çok yoğun olabiliyor. Tabii bizim de %100 her şeyi doğru yaptığımız söylenemez. Zaten %100 doğru yapmış olsaydık seçimleri kazanırdık diye düşünüyorum ve başka bir süreç olurdu bugün Türkiye'de. Bu öz eleştirileri yapmak gerekiyor. Özgür Özel'le birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sayın Genel Başkanımızın tavırlarıyla yeni bir yol çizmeye çalıştığını da görüyoruz. Ezberleri bozmaya çalışıyor. Alışılagelmişin dışında tavırlar alıyor.
CHP'ye yönelik ezberlerden mi bahsediyoruz?
Yani hem mecliste almış olduğu, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha belli bir tavrı vardı, uzun zamandır almış oldu. Onu değiştiren bir tavra girmiş durumda. Daha farklı bir yol çiziyor. Daha dinamik bir genel başkanımız var ve alışılagelmiş siyasetin biraz daha dışına çıkmaya çalışıyor. Ben bunu önemli buluyorum yeni süreçte. Ve seçmene de çok kulak kabarttığını biliyorum. Birçok kanaldan besleniyor partimiz ve buna göre de çeşitli aksiyonlar almaya çalışıyor. Burada yeni süreçte Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten yenilendi. Bugün MYK'mıza baktığımız zaman geçmişte görev alan neredeyse hiçbir arkadaşımız yok. Yaş ortalaması çok genç hem MYK'mızın hem parti meclisi üyelerimizin. Resmen belediye başkan adayları belirlenirken kadın ve genç devrimi oldu diyebilirim. Yani bugün İzmir'de 8-9 kadın adayın belediye başkanı, kesin kazanacağımız yerlerde belediye başkan adayı gösterildi. Yine İstanbul'da geçen dönem kadın belediye başkanımız yoktu. Bugün seçilebilir 4 noktada kadın belediye başkan adaylarımız var. Bunu Türkiye'nin 4-3 büyükşehir belediye başkan adayımız kadın oldu, biliyorsunuz ki çok güçlü olduğumuz şehirlerde. Yine ben de gençlik kollarından gelen bir siyasetçi olarak söylüyorum. Biraz uzun zamandır siyasetin içindeyim ama ben de hala 39 yaşındayım. Birçok genç arkadaşımız bu dönem aday gösterildi. Çankaya'da 31 yaşında bir genç arkadaşımız bugün avukat, deneyimli bir arkadaşımız belediye başkan adayı oluyor. Bunlar da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni duyup yenilendiğine dair de bence önemli gelişmeler. Ama tabii ki her zaman geri bildirimleri alıp beklentilere göre siyaset üretmek de bence başarılı olmanın en temelini oluşturuyor.
Onursal Bey, söylediklerinizin yanı sıra şunu sormak istiyorum size. Sosyal medyayı takip ediyor musunuz? Bunu sormamın nedeni şu. Sosyal medya öyle bir geniş halk kesimine ve o kadar büyük bir farklı çerçeveye hitap ediyor ki birbirinden farklı siyasal düşüncelere sahip insanlar da aslında orada. Ve bence bir noktada siz aksini düşünebilirsiniz ama ikna edilmesi gereken topluluk aslında karşıda, size karşı duran topluluk. Bu yüzden hani karşı olan topluluğun da eleştirilerini, tepkilerini alıyor musunuz? Bunları görüyor musunuz ve okuyor musunuz? Ve bunlarla ilgili bir geliştirme süreci ne giriyor musunuz? Bunu merak ettim açıkçası.
Tabii uzun zamandır sosyal medya siyasetin bir parçası. Aslında yeni reklam kampanyalarının da siyasi kampanyaların da en ana merkezlerinden biri. Hatta geçmişteki siyasal kampanyaların etki alanı sosyal medya ile birlikte çok daha arttı. Sosyal medyadan önce siyasal kampanyalar da bu kadar etkili değildi. Ama doğru okumalar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Doğru modellenmiş bir analiz yapılmazsa her sosyal medyada yapılan monitörün kendi söyleminde %100 gerçeklik olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Twitter zor bir mecra. Orada düşünceleri birbirinden ayırmak çok daha zor. Ama Instagram gibi, Facebook gibi kanallarsa daha biraz daha vatandaşın kendini olduğu gibi gösterdiği, yani ya da olmak istediği gibi gösterdiği yerler
bunu
diyebilirim.
Bunu biraz troll meselesi yüzünden mi söylüyorsunuz?
Hem troll meselesi yüzünden hem yani oralarda çok ciddi manipülasyonlar oldu. Ben Dijital Mecralar Komisyonu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi adına sözcülüğünü yaptım. İlk kurulduğunda o yasa geçerken de oradaydım. İtirazlarımı ortaya koymuştum. Aynı zamanda işte birçok süreçte. Hatta bir dönem biliyorsunuz Twitter bile bir AKP'li trollerin bir kısmını temizledi falan, böyle yeşil toplu troller falan vardı. Bu süreçlerin hepsine şahit olmuş bir de olarak söylüyorum. Burada her fikrin de çok doğru muhalif fikir olduğunu düşünüp oradan bir siyasi hat çizmeye çalışırsak yanlış bir yol çizebiliriz. Bunu doğru bir modelle analiz etmek gerekiyor. Yani bu sosyal medyada çıkan sesleri bir modele oturtmak, doğru bir veri analiziyle bunu analiz etmek, oradan ayıklamak, bu biraz önce dediğim troll seslerini ve işte bot hesaplarla organik olmayan sesleri ayıklamak, organik seslere odaklanmak önemli. Ama biz şu an yerel seçim kampanyasında sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Sosyal medyadan gelen bütün sorulara cevap veriyoruz. İnanılmaz iyi aksiyonlar alıyoruz. Çeşitli arkadaşlarımız evimize gelir misiniz diye onları sosyal medyadan evine davet eden insanlara gidip bir yerinde ziyaret ediyoruz. Birçoğuna dokunuyoruz. Ve sahada şunu çok duyuyorum. İşte şu videonuzu izledim. Çok beğendim. Projelerinizi orada gördüm. İşte şuradaki konuşmanız çok başarılıydı. İşte çocuklarla yaptığınız toplantı çok başarılıydı gibi birçok geri bildirim alıyorum. Orada da sosyal medyanın ne kadar etkili bir mecra olduğunu da görüyorum siyasetçi.
Aslında birazcık daha sosyal medyanın o eleştirel kısmını kendi tarafınıza çevirip bu şekilde yani kullanmayı öğrenmişsiniz gibi bir yorum yapabilir miyiz bu
tabii
noktada?
Tabii ki öyle, ama yerel seçim ve genel seçim de biraz böyle birbirinden ayrışıyor. Orada daha kutuplaşmış ve ideolojik bakan yapılar var. Bu tarafta ise daha bir kenti için beklentileri olan seçmen kitlesi var. Şu an biz onu çok iyi bir şekilde ayrıştırmış durumdayız. Tabii ki eleştiriler geliyor. Bu arada eleştirileri de eğer hakarete varmıyorsa gayet keyifli bir şekilde okuyup geçiyoruz. Çok doğaldır. Herkes bizi desteklemez. %100'ü biz bir kendi düşüncemizi, projelerimizi anlatıyoruz. Nasıl yöneteceğimizi anlatıyoruz. Tabii tam tersi açıdan bakan, biz daha iyi yönetiriz diyenler de olacak. Buna saygı duymak gerekir. Yeter ki karşılıklı saygı sevgi çerçevesinde yürüsün süreçler.
Şimdi hazır yerel seçimle ilgili olan kısma girmişken ben de oradan konuşmak istiyorum. Bir sonraki sorum bununla ilgili. Ataşehir Belediye Başkan adaylığınızı açıkladınız. Ve aslında siyasete çok genç bir yaşta başladınız. Ve şu anda da başladığınız mahallede belediye başkan adayısınız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Neden Ataşehir Belediye Başkan adayı oldunuz? Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Neyi geliştirmek istiyorsunuz bu noktada?
Öncelikle tabii bu görevi bana partim verdi. Onu söylemek isterim. Bu görevi verirken de kendi adıma 2008 yılında başlayan 16 yıllık bir siyasi kariyerim var. Eşimi, ailemi, son 7 yıldır kızımı hep geride bıraktım. Bütün odağımı oluşturdum. Biraz önce söyledim ya, çok haksızlıklar var. Çok uykusuz gecem vardır. Çok emeğim vardır. Son 5 yılda çok önemli katkılarım vardır. Son 16 yılda da her günümü siyasetle yaşamış biri olarak siyasete, Ataşehir'de başlamış, siyasetini orada şekillendirmiş biri olarak Orada yaptığımız, sahada yaptığımız çalışmalar sonucu Ataşehir'de sadece aday olmak yetmiyor, seçimi de kazanmak gerekiyor. Anketlerde, diğer çalışmalarda öne çıkan bir isim olduğum için parti bana böyle bir görev verdi. Ben bir adaylık açıklayıp da ben Ataşehir Belediye Başkanı adayı olmak istiyorum diye bir başvuru yapmadım. Ama Ataşehir'le ilgili çok güzel hayallerim var. Çünkü o kentte hayatımı şekillendirdim. Orada yaşıyorum, ailem orada yaşıyor. Kızım Ataşehir'de doğdu, eşimle orada tanıştım. Ondan kaynaklı olarak da çok güzel hayallerim var. Siyasete ilk başladığım günkü heyecanla işler yapmak istiyorum. Çünkü yaşadığım kente değer katmak istiyorum. Her anlamda değer katmak istiyorum. Sadece benim kızım değil, bütün çocuklar Ataşehir'de eşit hizmet görsün, sokaklarında huzurla zaman geçirsin, güvenli ortamlarımız olsun, parklarımız pırıl pırıl olsun, sosyal tesislerimiz, spor alanlarımız olsun. Ataşehir'i daha yeşil görmek istiyorum. Mesela en büyük heyecanım o. En büyük vizyon projem de Yeşil Ataşehir benim mesela. Ve Ataşehir'deki yürüme yollarına, spor yapılacak alanları artıralım, bisikletle buluşturalım istiyorum Ataşehir'i. Siz de bir Ataşehir sakinisiniz. Eminim bu fikirler sizin için de gayet böyle kulağa hoş geliyordur. Şimdi bunları hayata geçirecek bir fırsat var elimizde. Biz hep milletvekiliyken muhalefette kaldık, eleştirel baktık. Ama ben bir mühendisim, bir tarafıyla da projeciyim ve icraat yapmak istiyorum. O anlamda önümde bir icra görevi yapma fırsatı var. Bunu en iyi şekilde kullanıp çok güzel hizmetler yapmak istiyorum. Ataşehir'i daha çok yeşil yapmak istiyorum. Ve bütün vatandaşlarımız için daha yaşanabilir kılmak istiyorum.
Sloganınız da merhaba komşum.
Evet, ilk sloganımız oydu ama asıl ana mottomuz Ataşehir'de yeniliğin adı güzel diye böyle bir sloganımız var.
Evet, onu da
var.
Gördüm. Evet. Merhaba komşum bayağı ilgi çekti bu arada.
Ama gerçekten ben bütün bir büyük bir rahatlıkla komşum diyorum Ataşehirlilere. Çünkü tam bir Ataşehirliyim. Yani işte Bakkalköy mahallesinde oturuyorum. İş yerim orada. Sokağa çıktığımda da büyük bir rahatlıkla yıllardır siyaset yaptım, yaşadım, çalıştım. Bütün Ataşehirlilere komşum diyebiliyorum. Ondan önce bir merhaba dedik. Bu hafta sonu aylardır teknik arkadaşlarımla uykusuz geceler sonucu hazırladığımız projelerimizi anlattık. Hepsi böyle özel bir altyapıyla çalışılmış, uygulanabilirliği denetlenmiş, fizibiliteleri yapılmış projeler. Eğitimden sağlığa, sağlıktan spora, spordan sosyal kültürel etkinliklere, sosyal belediyeciliğe, her açıdan iyi çalışılmış işlerdi. Merhaba komşum demekle kalmıyoruz. Aynı zamanda yeniliğin Ataşehir'e iyi geleceğini de çok net bir şekilde projelerimizde ortaya koyuyoruz.
Az önce bahsettiğiniz gibi ben de bir Ataşehirliyim ama bu süreçte yani sizinle röportajı ayarladıktan sonra birazcık böyle bir mahalleye çıkıp gezdim. İnsanlar neler düşünüyor, ne gibi yorumlar yapıyor? Bunlarla ilgili birazcık bilgi aldım Onursal Bey. Ve aslında şunu gördüm. Ataşehir birazcık İstanbul ilçeleri içinde CHP'nin kalesi gibi görünen ilçelerden bir tanesi. Özellikle CHP'ye oy veren kesimlerin şu anda küskün olduğunu, yani ben CHP'ye küskünüm dediğini duydum. Genel olarak söylenen şey bu yönde. Bu küskünlüğü nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Bu barışı nasıl sağlayacaksınız? Ne gibi projelerle veya ne gibi vaatlerle bu küskünlüğü çözebilirsiniz?
Tabii Ataşehir tam böyle CHP kalesi diyeceğimiz bir yer değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Bizim 17 mahallemiz var ve 17'si birbirinden ayrı sosyoekonomik yapıya sahip, demografik yapıya sahip. Bundan kaynaklı olarak da ne bir Kadıköy, ne bir Beşiktaş, ne bir Şişli, ne de bir Bakırköy. Ataşehir ya da Maltepe. Ama Ataşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olabilecek bir ilçe. Siz de hissediyorsunuzdur. Ve çok güçlü olduğumuz mahalleler var ve biraz önce söylediğiniz küskünlükler vardı. Ama biz 30 günden fazla süredir orada kampanya yapıyoruz ve bu küskünlükleri gerçekten çok azalttık. Sandığa gitme motivasyonunu da daha çok arttırmak istiyoruz. Bu noktada da şunu biliyoruz. Ataşehir'de yaşayan birçok seçmenimiz çok duyarlılar. Biraz önce söylediğiniz birçok konuda duyarlılar. Sosyal medyayı çok yakından takip ediyorlar. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyorlar. Bugün küskünlüklerinin ileride onlar için daha büyük sorunlar yaratabileceğini çok iyi bilecek kadar aklı başında bir seçmen yapımız var bizim. Biz de daha iletişimi üst seviyede tuttuğumuz, onların katılımcı olarak sürece dahil olduğu bir yönetim anlayışını ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki biz önümüzdeki 5 yıl Ataşehir'i ortak akılla yöneteceğiz. Sizler bize en hızlı şekilde erişebileceksiniz. Dijital katılımcılığı ön plana çıkaracağız. Halk toplantılarını ön plana çıkaracağız. Sizden aldığımız geri bildirimlerle eksiklerimiz varsa tamamlayacağız ve yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız.
Biraz aslında diyoruz. Demokrasiyi vaat ediyorsunuz seçmeninize.
Bir boyutuyla demokrasi ama bence bunu en doğru anlatacağımız şey katılımcılık. Yani bir yerde bir proje yapıyorsanız onu katılımcı bir şekilde çözmek, bir değişiklik yapıyorsanız bunu orada yaşayan insanlara sormak ve buradan tabii bu ortak aklı egemen kılmak aslında demokrasinin en temel unsurlarından biri. O anlamda bizim ana bakış açımız bu. Ve onların istedikleri doğrultusunda eğer kenti şekillendirirseniz bu iki taraflı memnuniyet sağlıyor. Hem belediyenin başarısı açısından önemli hem de seçmenin memnun olması, vatandaşın memnun olması açısından önemli. Biz bunu sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bir de 17 mahallemize eşit noktadan bakıp, çeşitli sosyoekonomik farklar olabilir, çeşitli demografik ayrımlar olabilir ya da çeşitli köken farklılıkları olabilir. Bunların hepsini birbirinden ayırarak biz 420 bine yakın Ataşehirli vatandaşımıza eşit hizmet götürmek istiyoruz. Bence bu her şeyin üstünde önem taşıyacak. Ama seçmenimizi motive etmek noktasında çalışmamız gerektiğine de sonuna kadar katılıyorum. Hem İstanbul seçimleri için hem de Ataşehir seçimleri için seçmenlerimizin sandığa gelip geleceklerine sahip çıkması çok kritik. Çünkü ben bu seçimde oy kullanmayayım sözü gelecekte çok büyük maliyetlere sebep olabilir. Türkiye demokrasisi açısından ben İstanbul seçimlerini çok kritik görüyorum. Dünyaya bir mesaj vereceksek, Türkiye daha hala gelecek adına umut var diyeceksek, bunu biz İstanbul'da güçlü bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu tekrar belediye başkanı yaparak seçebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bir Batı medeniyeti yolu var bize. Yönümüzü batıya doğru çevirmiş. Bu yolda devam edeceğiz diyorsak yine bu seçimler çok kritik ve önemli. Bu açıdan seçmenimizin de bu durumu çok net bir şekilde gördüğünü düşünüyorum. Çocuklarımızın geleceği için, geleceğe umutla bakmak için, gençlerimiz yurt dışına göç etmesin, bir Türkiye'ye dair umutları var diyebilmek için hem ilçelerde hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında iktidara da güçlü bir mesaj vermek gerekiyor. Tam yerel seçimlerde bu mesajın verilebileceği ortamı bize hazırlıyor.
Aslında yerel seçimden çok daha büyük bir işareti olduğunu, anlamı olduğunu söylüyorsunuz, vurguluyorsunuz.
Evet, kesinlikle öyle.
Aslında son sorum ve biraz daha kişisel bir soru olacak ama merak ediyorum. Kızınız Algı sizin adaylığınız hakkında ne düşünüyor?
Algı adaylık meselesinden artık böyle çok alıştı. Çünkü ilk bebeklik yıllarında böyle birkaç yaşındayken baban ne iş yapıyor dedikleri zaman toplantı diyormuş. Çünkü babası evden sürekli toplantıya giden bir çocuk düşünün bebeklik yıllarında birkaç yaşındayken. Baban ne iş yapıyor diye sorduğunda toplantı yapıyor. Şimdi tabii biraz da aklı eriyor. Okuma yazmayı öğrendi işte birinci sınıfa gidiyor. Afişlerimi görüyor sürekli Ataşehir'de. Baba şuralara da asana diyor. Ama çok da mutlu değil. Çünkü ben bugün akşam işte birkaç site toplantısı, bir mahallemizde kentsel dönüşüm mağdurları var. Onlarla böyle gece konuların içinde sokakta bir hava da biraz soğuk ama onlar da üşüdü, biz de biraz üşüdük. Sorun çözülmeliydi. Bir sokak toplantısı yaptık. Sonra yine bir sıkıntılı bir mahallemizde bir site toplantısına gittik. Annesi de aynı saatlerde ev toplantılarına gidiyordu. Eşim de sağ olsun çok çalışıyor seçimler için. Öyle olunca normalde işte biz onunla zaman geçirebiliyorduk. Ben geçmişte çok Ankara'ya gidip gelsem de annesi sürekli onunla ilgileniyordu. Ödevlerini yaptırıyordu. Biraz mutsuz o anlamda. Hani toplantılara geldiğinde, işte adaylık açıklamasına geldiğinde, bizle zaman geçirdiğinde mutlu. Ama diğer zamanlarında sağ olsun işte anneannesi ilgileniyor. Bir bakıcı ablamız var, o onunla ilgileniyor. Ama biraz o durumlar onu rahatsız ediyor. Çünkü annesiyle babasını göremiyor. Ama bir yandan da bir heyecanı var. Ben her sabah onu okula götürürdüm. Ama bu son 35-40 günlük süreçte sadece iki defa okula götürebildim. Biri bugün sabahtı ama o da benim için sevindirici tabii. Böyle biraz düzenimizin bozulmasından kendi adına mutsuz ama eminim babasının Ataşehir'deki bütün çocuklar için güzel işler, kendisi için düşündüğü bütün güzellikleri bütün çocuklar için düşünüyor olmasından dolayı da çok gururlu olacak önümüzdeki süreçte.
Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim katıldığınız için yayınımıza. Onursal adı güzel sorularımızı cevapladı. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.